Ayrım 6. Geçmişin hipnozunu bozmak, gerçek iyileşmeye açılan kapı, Doktor Bülent Uran, sayfa 67. Bölüm 3. Hipnozu anlamak. Hipnoz, o çelik kalkanı açtığımız anda şaşırtıcı şeyler olmaya başlar. Hipnoz bilincin o eleştiren, karşılaştıran, analiz eden, yargılayan, koruyucu kalkanının atlanması yani bypass edilmesidir. O devre dışı kaldığı anda bilinçaltıyla karşı karşıya kalırız. Bilinçaltının dünyası bambaşka bir dünyadır. Orada hayalle gerçek bir arada yaşar. Geçmişle gelecek bir arada yaşar. Ancak sadece hipnozla bilinçaltına ulaşmakla bir şey değişmez. Bir iyileşme olmaz. O kalkan açıldığı hızla kapanır. Zaten gün boyunca kendiliğinden birçok kez açılıp kapanmaktadır. Biz bunun farkında olmayız çünkü bu durumu yaşantımızın doğal bir parçası olarak algılarız. İnsan ırkı var olduğu sürece hipnoz zaten vardı ve var olmaya devam edecek. Hepimiz bu kendiliğinden oluşan zihin durumunu zaten kullanırız. Hipnoz zaten bilincin kendini dinlenmeye aldığı her durumda ulaştığımız o zihinsel durumdur. Bütün gün sürekli bilinci aktif halde tutmamız mümkün değildir. Beyin dalgalarının bir ritmi vardır ve gün içinde bu ritmi yakalamaya çalışır. Son bölümlerde ayrıntılı olarak ele alacağım gibi televizyonda heyecanlı bir film seyrederken hipnozdasınızdır. Erkekler bir maç seyrederken hipnozdadır. Eğer bir kadın kocasına bir şeyi farkında olmadan kabul ettirmek istiyorsa tek yapacağı maça dalana kadar sabırla beklemektir. Artık o maça daldığında onun dikkatini dağıtmayacak bir tonda ondan ne yapmasını istiyorsa söylemeye başlayabilir. Onun anlaması için değil, anlamaması için dua etmesi yeter. Çünkü kocası ne dediğini fark ederse hemen bilinçli durumuna döner. Ama karısının sesini algılamazsa söyleyeceği her kelime doğrudan onun bilinçaltına yerleşecektir. Bu kadın ilerleyen günlerde kocasına istediği yönde davranış değişiklikleri gördükçe şaşırıp kalır. Çocuğunuz bilgisayarda oyun oynarken derin hipnozdadır. O anda onu yemeğe çağırdığınız zaman gerçekten duymaz. Siz de sinirlenip daha güçlü bağırırsınız. Çocuk da şaşkınlıkla neden o kadar sinirli olduğunuzu anlamaya çalışır. Halbuki yavaşça yanına kadar yaklaşıp birazdan kendi arzuna oyuna son verip içinde dayanılmaz bir yemek yeme arzusu duyacaksın şeklinde telkin verin ve gidip sofranıza oturun. 5 dakika sonra anne ya çok acıkmışım diye gelip yerine oturduğunu göreceksiniz. İşte hipnoz bu kadar basit bir şeydir. Hipnoz bu kadar basit bir şeyse o zaman iyileşme nereden gelecek? Bu hangi sorunla uğraştığımıza ve hangi tekniği, hangi düzeyde, ne kadar ustalıkla kullandığımıza bağlıdır. Bir tekniğin basit olması onun herkes tarafından aynı ustalıkla kullanılabileceğini göstermez. Bisiklete binmek de basittir ama herkes bisiklet yarışçısı olamaz. Çoğu hipnoterapistin yaptığı sadece bilinçaltına konuşmaktır. Direkt telkin dediğimiz bu konuşmalar eski düşünceleri algıları silip yerine yenilerini yerleştirme amacını taşıyan ve doğrudan bilinçaltına yapılan konuşmalardır. Önce eski silinerek boşluk yeni bilgiyle doldurulur. Ya da eski düşüncelerin arasında sürekli yeni düşünceler tekrar tekrar şırınga edilerek eski olaylar seyrettirilmeye ve gücü düşürülmeye çalışılır. Çoğu zaman oldukça etkili olan bu yöntem ciddi sorunlar için yetersiz kalır. Bilinçaltına işleyen olumsuz programı öyle basit telkinlerle ortadan kaldıramazsınız. Aksine sadece direncini artırırsınız. O programa neden olan temel olayları çözmeden program değişmez. Bilinçaltı yerine daha iyisinin konacağını ikna olmadan eski programı silmez. Basit bir yargı insanı hasta eder. Hipnozu yaşamamızı bilinçlendirmede nasıl etkili olduğunu gösteren oldukça düşündürücü bir öykü anlatmak istiyorum. Bu özellikle sağlık personeli, doktor ve hemşirelerin her söylendikleri sözün bir insanın bilinçaltında ne kadar önemli etkiler yarattığını ve insanın sağlığını olumlu ya da olumsuz yönde nasıl etkilendiğini ortaya seren gerçek bir hikaye. Hikayeyi anlatan Robert Otto, ABD'de hipnoterapist ve olay kendi başından geçmiş. Hikayenin aslı Everyday Miracles of Hypnotherapy adlı kitapta anlatılıyor. Ben kısaltarak size naklediyorum. Robert aynı zamanda özel uçak pilotu. Özel pilotların 2 yılda bir tam bir sağlık muayenesi yaptırması gerekiyor. Robert sağlığına dikkat eden bir insan, egzersiz yapıyor, beslenmesi düzenli ve sağlıklı. Hipnotist olduğundan sorunlardan, streslerden kısa sürede nasıl kurtulabileceğini gayet iyi biliyor. Zihnini sağlıklı tutacak teknikleri biliyor. Bu nedenle sağlık muayenesinde bir sorun çıkmayacağından gayet emin. Hatta bu kadar uzun ve detaylı muayeneleri zaman kaybı olarak görüyor ve biraz da kızıyor. Otto her zaman gittiği kliniğe gidiyor. Sırayla uzman muayenelerini oluyor ve sıra göz muayenesine geliyor. Göz teknisyeni ABD'de göz kusurları göz teknisyenleri muayene eder. İlk defa gördüğü bir kişi klinikte işe yeni başlamış, Robert yeni bir cihaz geldiğini, göz muayenesinin bu cihazla daha kısa sürede biteceğini ve daha güvenilir sonuç vereceğini söylüyor. Robert doğal olarak seviniyor. Gözlerini kameraya yerleştiriyor ve gördüğü harfleri söylemeye başlıyor. Ama teknisyenin ses ve davranışlarında da bir tuhaflık fark ediyor. Testten sonra gözlerinin zayıflama olduğunu ve bu şekilde devam ederse 2 yıl sonraki muayeneye kadar gözlük takması gerekeceğini öğreniyor. Hipnotist olmasına rağmen bu telkinin bilinçaltına doğrudan yerleşmesine engel olamıyor. Sağlığına ve pilotluğuna önem veren bir kişi olmasına rağmen otomatik bir cihazla muayene edilmiş olmanın verdiği etkiyle söylenen sözcükleri yargılayamıyor, yanlış olabileceğini düşünemiyor. Bilinçaltına teknisyen tarafından ekilen bu tohumu sulamaya başlıyor. Bir dahaki muayeneme kadar gözlük takmaya başlayacağım. Savunmasız ve gevşemiş durumda aldığımız telkinler doğrudan bilinçaltına gider. Hele bu telkinler beyaz gömlek giymiş bir kişiden gelirse 10 kat daha güçlüdür. O andan sonra aslında hipnotiste fiziksel bir değişiklik olmadı ama düşünceleri değişti. Verilen telkin kabul edilmişti. Daha sonra olanları onun ağzından dinleyelim. Uzun yolculukların göz yorgunluğu yapması doğaldır. Araba kullanırken bu durumu hepimiz yaşarız ve bilinçli olarak bunun farkındayızdır. Ancak böyle bir telkin aldıktan sonra olaya bakışım değişmişti. Akşamları biraz kitap okusam gözlerimi ovuşturmaya başlıyordum ve o doktorun ofisindeki cümle aklıma geliyordu. Bir dahaki muayeneye kadar gözlük takacağım. Işık biraz az olsa, gözlerim sulansa ya da zorlansa hemen bu cümle beynimde ışıldıyordu. Hem de her geçen gün daha da güçlenerek. Bir dahaki muayene zamanı yaklaşınca bir göz doktoruna gittim. Çünkü gözlerim bozulmuşsa gözlük takmadan pilotluk muayenemi geçemezdim. Doktor beni iyice muayene etti ve gerçekten gözlük takmam gerektiğini söyledi. Çok ileri derecede bir bozukluk yoktu ama yine de gözlüğe gereksinimim doğmuştu. Pilotluk lisansımı sürdürmem için gereken muayene günüm tekrar geldi. Göz muayenemi beklerken şansımı denemeye karar verdim. Pilotluk lisansımda gözlüklü bir resmim olması başıma iş açacaktı. Yine aynı teknisyen, aynı oda, aynı makine. Gözlerimi dayadım, gördüklerimi saydım. Muayene bitti ve bana gözlüklerim sorulmadı bile. Her şey tamam mı? Tamam, no problem. Ama nasıl olur 2 sene önce gözlerim bozuk buldunuz ve benim bir bu muayeneye gözlüklü gelmem gerektiğini söylediniz. Şaşırdı. 2 yıl önceki kayıtları araştırdı. Meslektaşlarıyla konsültasyon yapmaya gitti. Biraz sonra yüzüne garip bir ifadeyle yanıma gelip kekeleyerek Mr. Otto 2 yıl önce benim buradaki ilk günümdü biliyorsunuz işte makineye biraz yabancıydım. Sizi muayene ederken tüm ışıkları açmamışım ve siz de karanlıkta okumaya çalışmışsınız. Sizi üzdüğüm için özür dilerim gözleriniz sapasağlam dedi. Hemen o anda baş ağrım geçti. Gözlerimdeki zorlanma ve gözlük gereksinimim yok oldu. Evet, bu gerçek öyküye 2 açıdan bakalım. Bu şahsın gerçekten gözleri bozuldu. Neden? Güvendiği güçlü bir şahıstan güçlü bir telkin aldığı için. Siz olun, muayeneye gittiğinizde antenlerinizi tamamen açık tutmayın. Doktorun söyleyeceği her sözün doğrudan bilinçaltına gideceğini ve inancınızı o yönde besleyeceğinizi unutmayın. Ve hekim arkadaşlar, sağlıkla uğraşanlar, söylediğiniz her sözün nerelere gideceğini bilin. 3 kere düşünün, yutkunun ve ondan sonra konuşun. Asla kehanette bulunmayın. Ne bulduysanız olduğunca basit ve yumuşak hale getirip öyle açıklayın. Hep iyi tarafını gösterin. Bu hastayı kandırmak değil, hastayı iyi etmek için vereceğiniz ilaçlardan çok daha güçlü bir iyileştirme yöntemidir. Hipnotik yaşamak. Şimdi bana soruyorsunuz, nedir bu hipnoz, nasıl bir şey? Aslında hepimizin bildiği ama bildiğinin farkında olmadığı bir durum. Hepimizin sürekli içinde olduğu ama içinde olduğunu fark etmediği bir durum. Hipnozda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlatmam için tam tersi bir durum olan bilinçli yaşamayı anlamanızı sağlamak istiyorum. Eğer evet, bilinçli yaşamak hipnozda yaşamanın tam tersidir. Günlük yaşamımızda ne kadar az bilinçli yaşarsak o kadar hipnozda yaşıyoruz demektir. O halde nedir bilinçli yaşamak? Uyur gezer gibi yaşamanın tersidir. Farkında olmadan yaşamanın tersidir. Sadece inançlarına ve toplumun koyduğu kurallara, körü körüne bağlı olarak yaşamanın tersidir. Zihnimizi, aklımızı otomatiğe bağlayarak yaşamanın tersidir. Bilinç evrensel evrimin en üst basamağıdır. En azından şu anda. Olasılıkla evrim süreci içinde bilinç daha üst kavrama düzeylerine doğru evrimleşecektir. Bilinç hem canlı türlerin üst basamağa geçmesiyle evrimleşmekte ya da bilinç geliştikçe o canlı daha üst evrim basamağına geçmektedir. İnsan ırkının evriminde de bilincin evrimini görürüz. Bilinç yaşamı sürdürmenin en önemli aracıdır. Çevremizin farkında oldukça eylemlerimizi bu farkında olduğumuz olaylara göre biçimleriz. Yani bilinç çevremizdeki gerçekliğin farkında olma durumudur. Bu aynı zamanda bir güçtür. Çevremizin farkında olabilme gücü, eskilerin deyimiyle bir melekedir. Bilincin insanda evrimleşmiş ve olgunlaşmış şekli akıldır. Akıl kavram ve düşünme gücü kazanmış bir bilinç şeklidir. Bu nedenle insanda bilinç isteme bağlıdır. Yani etrafımızın farkında olmayı istemli olarak artırabiliriz ya da umursamayız. O halde etrafını umursamadan yaşamak bir çeşit hipnozla yaşamaktır. Olaylara daha fazla odaklanmayı seçebiliriz ya da boş vererek ilgilenmeden yaşarız. Yani yaşama şansımızı otomatiğe bağlarız. Yaşamımızı içimizdeki otomatik pilota devrettiğimiz oranda hipnozda yaşadığımız süre artar. Hipnozda yaşamak sanki iyi ve tercih edilen bir durummuş gibi görünebilir. Günlük yaşantımızda zihnimiz ne kadar az enerji harcayarak çalıştırırsak o kadar huzurlu ve etkilenmeden yaşayacağımız ileri sürenler olabilir. Otomatik yaşamanın nesi kötü diye soranlar olabilir. Otomobil sürerken bir taraftan aracımı kullanıp bir taraftan da radyodaki haberleri dinleyebilirim diyenler olabilir. Ama hangi eylem olursa olsun otomatiğe bağlandıkça risk artar. Zihin içinde bulunduğu durumu artırma eğilimi taşır. Yani zihnimizi otomatiğe aldıkça hipnotik duruma kaymaya başlarız. Hipnotik duruma kaydıkça gevşer ve rahatlarız. Gevşedikçe bu durumdan daha çok hoşlanır, daha çok gevşeriz. Reflekslerimiz zayıflar, etraftan gelen uyarılara tepkimiz azalır. Yavaş yavaş hayal ve rüya dünyasına kaymaya başlarız. Bazı insanlar gece gündüz rüya görerek yaşarlar. Düşünme çabası olmadan otomatik yaşantıya kendilerini bağlamışlardır. Sabah kalktıkları andan akşam yatana kadar tüm yaşamları otomatikleşmiştir. Akıl körelmiştir. Akıl köreldikçe öz saygı ve öz etkinlik de körelir. Ne alakası var demeyin. Zihin ne kadar az çalışırsa kişinin kendi yaşamında değişiklik yapma arzusu da o ölçüde azalır. Bir süre sonra böyle bir gücünün olduğunu düşünemez hale gelir. Zihin bir sis perdesi arkasında kalmıştır. Gerçeklerden kaçarak süren bir yaşam otomatik bir yaşamdır. Sorumluluk hissetmeden süren bir yaşam otomatik bir yaşamdır. Bilinçli yaşamaya çalışmak her şeyin farkında olarak yaşamaya çalışmaktır. Eylemlerimizin, davranışlarımızın, yaşamdaki amacımızın, değerlerimizin, inançlarımızın farkında olarak yaşamaktır. Yeteneklerimizin en iyisi neyse onu ortaya koymaya çalışarak yaşamaktır. Bildiğimizle, gördüğümüzle uyumlu davranmaya çalışarak yaşamaktır. Hipnozda yaşamak bilinçli yaşamaya ihanet etmektir. Farkında olup da bunu eyleme dökmemek ise ikinci bir ihanettir. Kendini yok sayan, geçersiz sayan bir zihnin yapısına dönüşmektir. Yani bilinçli yaşamak sadece görmek, anlamak ve bilmek değildir. Algılarımızı eyleme çevirmeye çalışmak, eyleme geçmek demektir. Yanlış bir şey yaptığımın farkında olmama rağmen bu yanlışımı telafi edecek hiçbir girişimde bulunmuyor olmam bilinçli yaşamdan hipnotik yaşama kaçıştır. Bilinçli yaşamak her an farkında olmaya, tetikte olmaya çalışmak değildir. O an içinde bulunduğumuz durum hangi zihinsel durumda olmamızı gerektiriyorsa o zihinsel durumu seçerek yaşamaktır. Bazı durumlarda zihnimizi dinlendirmek ve boşaltmak gereği duyarız. O zaman uyumak, meditasyon yapmak ya da self hipnoz yapmayı seçmek de bilinçli bir karardır ve bilinçli yaşamın bir parçasıdır. Hipnozda yaşayan gerçeklere saygı duymaz. Gerçeklere saygı duymayan kendi gerçeklerine de saygı duymaz. Kendi ihtiyaç, arzu ve duygularını görmezden gelir. Gördüğümüz gerçeği sevmeyebiliriz ama gerçek o gerçektir. Biz sevsek de sevmesek de o odur. Görmezden gelmeye çalışmak negatif halüsinasyondur ve hipnozun en önemli belirtilerinden biridir. Bir kişiye hipnozdayken karşısında hiçbir şey olmadığı telkini vererek gözlerin önündeki koca masayı görmemesini sağlayabiliriz. İşte buna negatif halüsinasyon deriz. Yani olan bir şeyi görememek. Günlük yaşamda da gerçekleri görmezden gelmek, görememek en belirgin hipnozda yaşama şeklidir. Bir şey doğru ve gerçekse benim onu görmemem onu yok etmez. Sadece benim aklımın çalışma gücünü yok eder. Hipnozda yaşayan bir kişinin aklı iyice pasifleşmiştir. Zekasını kullanmaktan korkar, sürekli rüyada yaşar. Şimdiyi değil ya geçmişi ya geleceği hayalleyerek yaşar. Gerçeklerden kaçarak yaşamaya çalışır. Korkutan ve acıtan gerçeklerden kaçarak yaşar. Yaşam çizgisinde nerede olduğunu farkında olmadan yaşar. Memursa sadece emekli olacağını günü düşünerek yaşar. Eylemlerin yaşam amacıyla uyumlu olup olmadığını düşünmeden yaşar. Çevreden gelen uyarıları takmadan yaşar. Zorluklar karşısında hemen pes ederek yaşar. Yeni bilgilere tüm kanallarını kapatarak yaşar. Hatalarını kabul etmeden ve yok sayarak yaşar. Dünyayı tanımadan ve anlamadan yaşar. Görüldüğü gibi hipnozdan korkmaya hiç gerek yok. Çoğumuz zaten o tanıdık ortamın içinde yaşıyoruz. Hipnoz diye bir şey yoktur. Yani bir insan bir insanın karşısına geçecek, bir takım söz, bakış etkilerle onu uyutacak, istediği her türlü şeyi yaptıracak, hipnoz olan kişi de savunmasız bir kurban gibi bunlara karşı koyamayacak. Eğer böyle bir şey olsaydı, hipnotistler bugün dünyanın en zengin insanları olurlar. Çünkü hipnoz ettikleri kişilerin banka hesaplarını, onlara verdikleri telkinlerle kendi hesaplarını aktarmaları hiç sorun olmazdı. Hipnoz öyle mistik bir durum değildir. Zihnin değişik bir hali için kullanılan bir sözcüktür sadece. Uykunun değişik halleri vardır. Hafif uyku, derin uyku, REM uykusu, rahatsız uyku ve bunun gibi. Ama hepsi uykudur. Hipnozun bu yelpazedeki yeri tam farkındalıkla uyku arasındaki zihinsel durumları bir çizgi üzerinde gösterirsek o ikisinin arasındadır. Yani kişinin etrafında olan ilgisinin azaldığı, içindeki duygulara, düşüncelere ilgisinin arttığı bir yerdir. Elektrik diye bir şey vardır ama gerçekte nedir gördünüz mü? Hayır ama var olduğunu biliyoruz. Bir enerji şekli. Hipnoz da böyle bir şey. Beyinde farklı bir enerjinin oluşmasıyla ortaya çıkan bir durum ve bu enerjinin değişik amaçlar için yönlendirilmesi. Herhangi iki kişi konuşurken birinin söylediği diğerinde bazı içsel hareketleri tetikliyorsa hipnoz başlamış demektir. Yani hipnoz içsel değişiklik uyandıran bir iletişim şeklidir. Ben gül diye yazdığım zaman siz bir çiçek, belki kırmızı bir çiçek düşünmeye başlarsınız. Ama ben belki bir kadının ismini kastetmiş olabilirim. Ama güzel kırmızı gül dersem siz güzel bir anı hatırlamaya başlayabilirsiniz. Görüntüleri, sesleri, hatta kokuları bile duyabilirsiniz. Bir başkası ise yüzünü buruşturur çünkü güle alerjisi vardır. Bir olay hatırlıyorum. Bir kadınla konuşurken başka bir kadın yanımıza gelip konuşmaya başladı. Kendimi birden 5 yaşında yengemin karşısında buldum. Bir korkuyla karışık bir ezilmişlik duygusu içimi sardı. Kafamı sallayıp şimdiki zamana döndüğümde ikinci gelen kadının parfümünün bana yengemin parfümünü çağrıştırdığını fark ettim. Sadece koku bile beni çocukluk deneyimime göndermişti. Yani hipnoz diye bir şey var mı? Geçmişteki olayları anımsamak için sihirli telkinlere gerek var mı? Yemek vakti geldiğinde çocuklarınızı çağırdığınızda çoğu zaman yanıt almazsınız bile. Oyuna dalmışlarsa gerçekten duymazlar. Hipnoz gerçeklikten uzaklaşmaktır. Bana gelen bir kişi karar veremiyorum der. Karar vermek benim için imkansız. Ama beni bulmaya karar vermiştir. Bana gelirken hangi araca bineceğine karar vermiştir. Öğlen ne yiyeceğine karar vermiştir. Hipnoz diye ayrı bir durum var mıdır? Bu kişi kendi gerçeklerinin ne kadar farkındadır? Bir zamanlar insanlar dünyanın düz olduğuna inanırlarmış. Hatta kenarından boşluğa düşmekten korkarlarmış. Eğer hipnozu çok özel bir durum, ulaşılması zor ve korkutucu bir durum olarak düşünürse, eski inançlarından kurtulamayan insanlara döneriz. Hipnoz basitçe dış dünya ile olan ilişki ve iletişimimizin belli bir süre azaltılmasıdır. Dışarısı yerine kendi içine odaklanmadır. Kendi içine odaklanma zaten orada var olan ama bizim algılamadığımız duygulara, bilgilere, anlayışlara ulaşmayı sağlayan bir durum yaratır. Bizler hipnoterapi uygulayan hekimler olarak verdiğimiz direktiflerle bu dıştan kopuşu kolaylaştırır ve hızlandırırız. Dış dünya ile ilgi kesildikçe otomatik olarak zihnin bilinçli kısmının aktivitesi azalmaya başlar. Kendi içimizde eleştirecek, yargılayacak bir şeyler bulamayız. Kişi eğer hipnoza girmesi için verilen telkinleri inceliyor ve değerlendiriyorsa zaten hala dış odaklı demektir. Bu dışa odaklanma durumu bilinci aktif kılar. Bilinç aktif olduğu sürece hipnoz durumu oluşmaz. Kişilerin hipnoz durumuna ulaşmasını engelleyen etkenler bu dışa odaklanma ile ilgilidir. Kişi ya dışa odaklanmaktan kurtulamaz ya da içe odaklanmasını engelleyen bir şeyler vardır. Gerald Kay'nin dediği gibi eğer bir kişi hipnoza girmiyorsa tek neden korkudur. Bu korku değişik nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin hipnozun kendisinden korkar. Bazı kişiler hipnozdan çıkamamaktan korkar. Bazı kişiler kontrolü kaybetmekten korkar. Ama en önemlisi kirli çamaşır korkusudur. Hepimizin kendimize bile itiraf etmekten çekindiği sırları vardır. Bazı kişiler bu sırları bilir söylemez. Hipnoz esnasında ağzından bu sırları kaçırmaktan korkar. Ya bilmediği, kendisinin bile unuttuğu ciddi, utandırıcı, korkutucu olaylar varsa? Sadece bu olasılık bile hipnozu ciddi olarak engelleyen bir ortam yaratır. Dürüstlük dediğimiz zaman sadece doğru ya da yalan söylemek anlaşılmaz. Dürüstlük kişinin istekleriyle, değer yargılarıyla yapmaya çalıştıklarının uyumudur. Bazı kişiler dürüst değildir. Değişmek istediğini söylese de aslında bilinçaltına yatan değişmemektir. Kendinin değişmek isteyen parçasına kolay kolay değişemeyeceğini ispatlamak için gelir hipnoz seansına. Değişmekten korkarlar bazıları. Değişmek yeni bir coşku, yeni yaşam maceraları demektir. Yeni hedefler demektir. O otomatiğe bağlanmış yaşamından uyanmak demektir. Bu düşünce bile başı başına büyük yüktür. O nedenle kişi bu değişimi yaşamaktansa sorunu ile beraber yaşamayı tercih eder. İyileşme arzusunu ortaya koyan, soruna yol açan olaylarla yüzleşmeye hazır olan bir kişinin hipnoza ulaşamaması söz konusu değildir. Zihin kendisinden isteneni bilir. Ondan hangi zihinsel durumu arzuladığımızı bilir ve hipnoterapist tarafından verilen talimatları uyguladıkça hipnoza ulaşmaya başlar. Neden hipnozda yaşıyoruz? Bizim kültürümüz, değer yargılarımız, geleneklerimiz, göreneklerimiz, inançlarımız toplumu hipnozda yaşamaya iten, teşvik eden özellikler taşıyor. Sorma yap düzeni bu. Sorarsan, araştırırsan, sorgularsan başına kötü bir şey gelir. O nedenle sorma yap. Çocukken evde annen baban ne derse sorma yap. Nedenini sorma, öğrenmeye çalışma. Öğrenmeye çalıştığından bir bağırış, bir tepki. Hele biraz daha itiraz edersen terliği yersin. Çocuk kendini korumak zorunda. Aynı zamanda anne babaya muhtaç. Sorarsa aklını çalıştırmayı denerse tehlike var. En güvenli olanı anne babanın istediği gibi onların dediklerini otomatik olarak yaşamak. Kendi istek, duygu ve arzularımızı bilinçaltımızın derinliklerine gömerek onları yok sayarak yaşamaya çalışmak. Böyle yaşamak zorunda kalmak. Evde, okulda, askerlikte, evlilikte sormadan, kendi istek ve arzularını hissetmeden ya da hissettiklerini söyleyemeden yaşamak. Sorma, yap dünyası bu. Bilinçaltı bilgileri değişik kaynaklardan toplar ve hepsini yaşamayı sağlamak üzere işleme koyar. Eğer kendini ifade etmek tehlikeliyse o arzuyu siler, yok eder. Eğer duygularını fark etmek, ifade etmek, boşaltmak tehlikeliyse duyguları gizlemeyi, hissettirmemeyi sağlar. Eğer düşünmek, fikrini söylemek tehlikeliyse susturacak yönde programlar işletir. Kişi topluluk önünde konuşacağını hissettiği anda içinde bir korku başlar, elleri titrer. O nedenle de konuşmaktan, topluluk içine çıkmaktan ya da kalabalıkların içinde fikrini söylemekten, kendini ifade etmekten kaçmaya başlar. Kaçtığı yer neresidir? Kendi hipnotik dünyasına doğru kaçar. Hipnozda yaşamayı seçer. Bilinçaltının kendine uygun gördüğü yaşamı seçer. Bilinçaltının bile farkında olmadan yaşamaya başlar. Bilinçaltı gözlemleyerek öğrenir. Çok konuşanın, fikrini ifade edenin başına ciddi tehlikeler geldiğini görür, duyar ya da öğrenirse bu eylemden kaçmaya, zihnin bilinçli çalışmasını durdurmaya, tamamen otomatik yaşama seçici davranışları ön planı çıkarmaya başlar. Eğer inançları sorgularsa cehennemde yanabilir. Eğer emirlere karşı gelirse askerliğe uzayabilir. Eğer öğretmenin söylediklerine itiraz ederse öğretmen ona takabilir. Eğer babasının söylediklerini sorgularsa harçlığı azalabilir. Cinselliği sorgularsa ya soruları yok sayılır ya da şiddetli tepki alır. Böylece bulaşılmaması gereken alanları öğrenmiş olur. O halde düşünmeden, kendini yok sayarak yaşa. Yani hipnozda yaşa. Hem hipnozda hem de kendini değersizleştirerek yaşa ki aklını, bilincini kullanmaya kalkarak başını tehlikelere sokma. Bilinçaltı öğrendiği, algıladığı bir bilgiyi yargılamadan, eleştirmeden kabul eder. Hele bu bilgi daha önceden bilinmiyorsa zaten sorgulayacak bir durumda yoktur. Soba elini yaktığı zaman en garantili iş bir daha sobaya yaklaşmamaktır. Acaba neden yaktı? Her zaman yakar mı? Elimi yakan başka bir şey mi? Çünkü annemin elini bazen yakmıyor gibi. Zihni çalıştırıcı eylemleri kullanma melekesi kayboldukça o soba tehlikelidir. 80 yaşına da gelse soba satılan bir dükkan görünce karşı kaldırıma geçer. Ne de olsa otomatik yaşadığı için 80 yıldır sobadan başına bir tehlike gelmemiştir. O halde bu şekilde yaşamak onun menfaatinedir. Hipnozda yaşamaktan hipnozu bozarak kurtulabiliriz. Hele bir de fikrini söyledikten sonra alay edildiysen, küçük düşürüldüysen, eleştiri aldıysan asla bir daha fikirlerini açık edemezsin. Bunu kazara eyleme geçirmemek için de bilinçaltı, ben işe yaramaz, yetersiz, beceriksiz, suçlu bir varlığım duygusunu yerleştirir. Öğrenmek ve sorgulama hakkın yoktur artık. Ve kullanılmayan her organ gibi akılda her geçen gün küçülür, durumuna uğrar. Gerçekleri görmek, gerçeklerin doğruluğunu araştırmak, fikirlerine sahip çıkmak gibi kavramlar sözlük ve bilinç dışına itilir. Robotlaşmış bir hayat en güvenilir hayat haline gelir. İtaat edersen başına bir şey gelmez. Kendi hakkını ararsan tehlike başlar. Üstelik bencillikle suçlanırsın. Mütevazilik, başını öne eğmek, büyükleri konuşurken susmak, onların sözünü kesmemek istenen davranışlardır. Aksine durup dururken keyifli olmak, şarkı söylemek, eğlenmek ya da duygulu sahnelerde ağlamak hep yasaklanan, ayıplanan şeyler olur. Artık büyüdükçe sen zaten yoksun duygusu iyice yerleşmeye başlar. Ben yokum dedikçe daha derin hipnoza girmeye başlarsın. Bir gün gelir yeter artık dersin ama ne yaparsan yap eski alışkanlıklar, eski korkular hemen seni paçandan aşağı çeker. Hop derler. Nereye gidiyorsun? Kendini canavarlara yem yapacaksın. Otur oturduğun yerde. Çünkü artık hipnoz çok güçlü hale gelmiştir. Hipnotik yaşama iten kalıplar kırılamaz, yıkılamaz, sökülemez hale gelecek kadar sağlamlaşmıştır. İşte bu nedenle hipnozu ancak hipnozla bozabiliriz. O hipnozdan daha güçlü inançlarla, kurgularla, gerçeklerle bilinçaltındaki eski kalıplara saldırırsak başarı şansımız artar. Hipnoz tedavisi bilinçaltına yeter artık diyen bir isyandır. Savaşmak için korkusuzca onun sahasına inme durumudur. Zaten yaşadığımız o ortamın sınırlarını daraltma mücadelesidir. İçinde bu mücadele arzusunu bilinçaltına yerleşmiş ama artık kendi yaşantısını sınırlayan o inançları, kalıpları sorgulama cesaretini bulanlar için hipnoterapi son derece etkin, inanılmaz diyebileceğim ölçüde olumlu sonuçlar veren bir iyileşme yöntemidir. Ama kendinden korkan, kendi içindeki gücü açığa çıkarmaktan korkan, hipnozla yaşamayı bir yaşam biçimi haline getirmiş kişiler için hipnoterapiyle iyileşeceğini düşünmek sadece boşa zaman harcamaktır. Bu iyileşme arzu ve gücünü hissetmeyen kişilere bilinçaltı hiçbir şekilde yardımcı olmaz. Bilinçten gelen o olumlu değişme arzularını hissetmedikçe, algılamadıkça kişinin hipnoza girmesine bile izin vermez. İnancın iyileşmeye katkısı. Pozitivist yaklaşım yani her şeye kanıtlanabilirlik arayan yaklaşım tıbbı materyalist bir bilim dalı haline getirmiştir. Bu materyalist görüş hastalığa odaklıdır. Kişiye odaklı değildir. Kişinin hastalığını belli mekanik özellikleri olan bir mal ya da üzerine giydiği bir elbiseymiş gibi değerlendirir. Zihin ve beden bütünlüğü kavramı modern tıpta fazla rağbet görmüyor. Modern tıp kişinin sorunlarını bütüncül bir yaklaşımla çözmek yerine onu bedenini küçük parçalara bölerek tedavi etmeye çalışıyor. Örneğin ilk önce iç hastalıklı ve dış hastalıkları diye ayrılan hastalıklar sonradan parçalandıkça parçalanmıştır. İç hastalıklarından mide bağırsak hastalıkları uzmanlığı ayrılmış. İleri merkezlerde bu bile yetmemiş, karaciğer hastalıkları uzmanlığı mide bağırsak hastalıklarından ayrılmıştır. Ve bu ayrışma her dalda sürekli inceleme alanını daraltacak şekilde sürmektedir. Öte yandan tedavi ve iyileşmede kişisel inanç boyutu tamamen dışlanmış durumdadır. İnanç sadece bir moral destek olarak görülmektedir. İnancın tedavi gücüne inanan ne yazık ki çok az. Aksine pozitivist yaklaşım ve alt uzmanlaşma. Objektif olma çabasıyla birleşerek en olmayacak kötü durumların bile hastanın bilgisine sunulmasına neden olmaktadır. Bir ameliyata giren kişi başına ne gibi kötü durumlar geleceğini öğrenmekte, hatta bu konuda bir de uzun açıklamalar içeren kağıtlar imzalamaktadır. Ayrıntılı bilgilenmenin hastanın menfaatine olacağı düşünülmektedir ama bu olumsuzlukları öğrenen bir hastanın zaten hastalığın getirdiği moralsizlik nedeniyle iyileşme beklentisinin daha aza indirildiği ve hatta gerçekten iyileşmenin zora girdiği ne yazık ki düşünülmemektedir. İnancın iyileştirme gücü hakkında kısa bir örnek vermek istiyorum. Hipnoz telkinleriyle en kolay iyileşen hastalıklardan bir tanesi ciltte ortaya çıkan sihirlerdir. 1952 yılında hipnoz yöntemiyle sihirleri iyileştirmiş bir doktorun muayenehanesine genç bir çocuk gelir. Çocuğun tüm bedeni ve yüzü doktorun o güne değin görmediği kadar yaygın sihirlerle kaplıdır. Her tarafı kalın bir ikinci deriyle kaplanmış gibidir. Doktor, önemli değil, iyileştiririz ama hepsi bir anda olmaz, bölümler halinde çalışalım der. Kolundaki sihirleri geçirmek amaçlı telkinlerini verir ve gerçekten kısa sürede hastanın o kolu düzelir. Çocuk gelir, gider ve kısa sürede tüm cildi düzelir. Pırıl pırıl, normal ciltli bir insan haline döner. Bir gün bir cerrah bu doktoru telefonla arar ve hayretler içinde o hastayı nasıl iyileştirebildiğini sorar. Doktor, biraz yaygındı sihirleri ama parça parça iyileştirdim der. Cerrah doktora teşhisinin yanlış olduğunu, o hastanın adının balık derisi anlamını içeren açyosis hastalığı olduğunu ve bugüne kadar dünyada bu hastanın hiçbir doktorun iyileştiremediğini söyler. Tabii olay tıp camiasında ve kamuoyunda duyulur ve ülkenin her yanından aynı hastalığa yakalanmış hastalar doktorun muayenehanesine akın eder ama doktor ne kadar uğraşırsa uğraşsın ikinci bir hastayı iyi edemez. Kendisine ne oluyor diye sorulduğunda herhalde hastanın iyileşemez bir hastalık olduğunu öğrendikten sonra inancımı kaybettim diye yorumlar. Gerçekten de hem hekimin hem de hastanın iyileşemeyeceğine inandığı ya da inandırıldığı bir hastalığın iyileşmesi nasıl beklersiniz? İnanç olmadan iyileşme olmaz, ilerleme de olmaz. Çocuk matematik dersinde uykuya dalar, zil çalar uyanır, tahtada bir formül yazmaktadır. Öğretmen ödev vermiş diye düşünür, akşam eve gider problemi çözer ve ertesi gün öğretmenine verir. Öğretmen inceler ve hayretler içinde kalır. Çünkü öğretmen bir gün önce tahtaya o formülü dünyada asla çözülemeyecek matematik denklemlerini bir örnek olarak yazmıştır. Bundan habersiz olan çocuk problemi kolayca çözmüştür. Halbuki dünyanın en usta matematikçileri baştan o problemin çözülememiş olduğuna inandığından ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar çözememişlerdir. Yukarıdaki olaya tekrar dönelim. Bu bir genetik hastalıktı, yani ırsi bir hastalık. Bugün bile ırsi hastalıklar tedavi edilemiyor diye bilinir. O halde sadece zihinsel güç kullanarak ırsi bir hastalık nasıl tedavi edilmiştir? Zihinsel güç var mıdır yoksa bu bir hayal midir? Bugüne kadar zihin diye bir şey materyalize edilememiştir. Düşüncenin enerjisi fiziksel bedeni etkiler mi? Etkilerse bu nasıl olur? Tüm bunlara yanıt verebilmek için yeni bir bakış açısı, bilimsel deyimle yeni bir paradigma gerekiyor. Bu tartışmalar bu kitapta anlatmak istediklerim dışında kaldığından öncelikle sizi bedensel bozuklukların nedenlerine doğru bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Bozuklukların nedeniyle ilgili paradigmamız değiştikten sonra kitabın sonuna doğru yeni bilimsel paradigmamızdan biraz bahsedeceğim. 6. ayrımın sonu, sayfa 84.